Bu haftanın vaazı, İsa'nın 4. nişanlı mucizesi, 5 ekmek ve 2 balık, Yuhanna bölüm 6, ayet 1'den ayet 59'a kadar.
Çok sevinçliyiz bu sabah ki Allah bizi konuşuyor kendi sözünde. Okuduğumuz kerekte, gerçekten kardeşim paylaştığı gibi az önce, bu bizi dokunsun, olmasın sadece kuru bir laf. Evet, hatırlarsınız bir seriye başladık. Yuhanna İncili'nden okuyoruz 7 tane mucize. İsa Mesih'in bu 7 mucizesi, Yuhanna onlara spesiyal bir ad veriyor. Nişan, nişanlı mucize diyor. Demek bunların özel bir anlamı var. Bir sadece İsa büyük bir iş yapsın ama bu işin arkasında bir anlam var. Bu işlere, bu mucizelere baktığımız gerekte anlıyoruz İsa'nın kişiliğini. Kimdir o? Evet, başka kasabalarda böyle gezerken hep fark ediyorum kişiler yemek duasını yaparken seviyorlar öyle bir laf yapsınlar. Topraktan ekmek çıkaran ey ulu Tanrımız! Ben şaştım, bu nereden geliyor? Kafamı karıştırdım, araştırdım, İncil'de öyle bir laf yok. Neyse bu İsa Mesih'in filminden kopya etmişler. Ne vakit İsa Mesih 5000 kişinin önünde ekmekleri ve balıkları çoğaltırdı. Ama bu kaldı kişilerde. Çok büyük bir iz bıraktı. Bir peçeteliğe yaptı kişilerde. Lazım böyle dua etsinler. Ve bugün tam onu okumak istiyoruz. İsa Mesih'in 4. mucizesi Yuhanna İncili'nde. Nerede 5000 kişinin önünde bu kadar ekmek ve balık çoğaltırdı. Bunu okumak istiyoruz. Okuyorum. Yuhanna 6. bölümden ayet 1'den 15'e kadar. Bu şeylerden sonra İsa Celil'i gölünün öbür tarafına geçti. Büyük bir kalabalık da onun arkasından geldi. Çünkü gördüler hastalar da nasıl mucizeler yapardı. İsa da bir bakana binip orada öğrencileri ile birlikte oturdu. Fısıh adında Yahudilerin bir bayramı da yakınlamıştı. İsa gözlerini kaldırıp gördü ki büyük bir kalabalık ona doğru geliyor. O zaman Filipus'a dedi, nereden ekmek alalım da bunlar yesin? Ama bunu Filipus'u denemek için söyledi. Çünkü o az sonra ne yapacağını bilirdi. Filipus ona cevap verdi. Her biri bir lokmacık alsın diye 200 dinarlık ekmek alsak bile onlara yetmeyecek. İsa'nın bir öğrencisi Simon Petrus'un kardeşi olan Andreas ona dedi. Bu da var küçük bir çocuk. Onda 5 tane arpa ekmeğe, 2 de küçük balık var. Ama bunlar nedir o kadar çok kişiye karşı? İsa da dedi. İnsanları yere oturturun. O yerde çok otluk vardı. Onun için erkekler oturduktan sonra onların sayısı aşağı yukarı 5000 idi. İsa da ekmekleri aldı. Şükür ettikten sonra onları öğrencilere dağıttırdı. Öğrenciler gene oturanlara dağıtırdılar. Aynı onun gibi küçük balıkları da istedikleri kadar dağıtırdılar. Onlar doyduktan sonra öğrencilerine dedi. Atan parçaları toplayın, bir şeycik atılmasın. Böylelikle onları topladılar. Ve yemek yerlerden artan 5 arpa ekmeğin parçaları ile 12 tane büyük sepet doldurdular. Onun için insanlar görünce İsa nasıl bir nişanlı mucize yaptı dediler. Dünyaya gelecek olan peygamber sahiden de budur. Ve İsa bilirdi ki onlar istediler gelip onu zorla kral yapsınlar. Ve onun için tekrar yalnız başına bakana çekildi. Evet, biz bakıyoruz bu mucizeye ve diyoruz vay be ne kadar büyük bir kuvvet var İsa'da. Hiç olmadığı yerden kendi insanlara ekmek çıkarıyor. Onları besliyor. Doğru. Bu mucize istiyor İsa'nın gücünü göstersin. Yok böyle bir iş yapan başka bir kişi. Ama aynı zamanda Yuhanna, değil mi dediğimiz gibi ona bir nişan adını veriyor. Nişan diyor buna. Yani hemen aklımıza gelen anlamdan başka olarak ikinci saklı bir anlamı var bu mucizenin. Ve tabii ki biz hepimiz mucize biliyoruz. Yani en birinci İsa ile tanışan bir kişi bu olayı biliyor ama acaba Yuhanna nişan derken ne istiyor söylesin. Yani bunun arkasındaki anlam bunu bugün araştırmaya bakıyoruz. İsa hakkında büyük bir ruhsal ders vermek istiyor. Nedir bu büyük ders? En başta bunu anlayalım ki bu mucize bütün 4 İncil kitaplarında geçiyor. Ve başka hiçbir parça yok İsa Mesih'in hayatında. Yok başka bir mucize ki hepsinden geçiyor. Tamam mı? Sadece bu. Mata anlattırıyor nasıl Petrus balığın ağzından bir para buldu. Sadece Markos anlattırıyor nasıl bir kör adamı adım adım iyileştiriyor İsa. Sadece Luka anlattırıyor nasıl Samiri'ye de 10 lepralı adam, yani adam iyileştiriliyor İsa tarafından. Ve sadece Yuhanna anlattırıyor nasıl İsa Lazar'ı ölümden diriltiyor. Herkes ayrı bir parça bir mucize anlatıyor. Ama bu mucize, hani İsa 5000 kişi doyuruyor, o bütün kitaplarda geçiyor. Bütün İncil'lerde. Yani bunu anlıyoruz, bu da önemli bir şey var. Sanki bunun önemi daha büyük. Açan bütün 4 İncil'de geçiyor bu mucize. Sanki bütün zamanlar için geçerli bir hakikat var burada. Bu mucize ayrıca bütün mucizelerden en uzun açıklanıyor. İsa sadece bunu yapmıyor, arkasından uzun uzun bir açıklama yapıyor. Sanki Yuhanna İncil'in bütün 6. bölümün gerisi sanki bu mucizeyi anlatmak istiyor. Tamam mı? Demek bu da çok büyük bir ders var bizim için. Bugün böyle modern komentatörleri seslerseniz, birçok hani asıl imanlı olmayan kişiler bunu yapıyor. En başta anladım ki İsa burada materyalını bir şey çoğaltırdı. Materyalını bir şey çoğaldı. Az idi, büyüdü, çoğaldı. Birçok modern komentatörler diyorlar ki, bunun başka bir açıklamasını getiriyorlar. Aslında orada bulunan kişilerin hepsinde ekmek varmış. Herkes evden getirmiş bir şeyler. Ama sakınırmışlar, bunu çıkarsınlar. Çünkü o zaman paylaşmak zorunda kalıyorlar, değil mi? Başkalar görmesin bizim yanımızda ne kadar ekmek var. Ve İsa en birinci hareket yaparken, paylaşmaya başlarken sanki onları mahcup etmiş ve onlar da zor durumda kalmışlar. Kendi var olan ekmeklerini paylaşsınlar. Mucizeymiş. Tabii ki bu kişiler bugün İsa'nın hiçbir mucizesini kabul etmiyorlar. İsa'yı bir sıradan bir adam gibi göstermek istiyorlar. Ve bu amaçla böyle açıklamalar yapıyorlar. Tabii ki bu bütün saçmalıktır. Çünkü özellikle mucizenin arkasından İsa diyor, artan parçaları toplayın. Niçin bunu söylüyor? Biz sadece ziyan olmasınlar. Hani nasıl ekmek öpüp değil mi yüksek bir yere kaldırıyoruz. Sadece o değil. Aynı zamanda İsa göstermek istiyor ki, bakın bu da ne oldu? Az olan bir şey çoğaldı. Gerçekten Laterano bir olay oldu burada. Böylelikle gerçekten anlıyoruz bir mucize oldu da. Biz sadece kişiler yani bencilliğine yendiler. Gerçekten materyalı bir mucize oldu. Eskiden insanlarda araba ve kompüter ve uçak yoktu. Ama bu demek değil ki onlar aptalıydı. Onlar çok iyi bilirdiler nerede mucize oldu. Evet. Ve şimdi bakıyoruz bu olay, bunun anlamı nedir? Onun nişan tarafı ne demek oluyor? Bu mucize İsa'dan önceki en eski tarihi ve İsa'dan sonraki zamanı bağlıyor. Sanki eski antlaşma ile yeni antlaşmanın arasında bir köprü, bir most oluşturuyor. Gösteriyor nasıl İsa bütün Allah planının ortasındadır, merkezdir. Onun için bu kadar büyük bir önemi var. Onun için bütün 4 İncil'de bu geçiyor. Bakalım, dediğimiz gibi bu mucize hem geriye bakıyor hem ileriye bakıyor. En birinci buna bakıyoruz, bu mucize nasıl geriye bakıyor. Ve hemen bu aklımıza geliyor, vardı başka bir kişi değil mi? Kim ekmek çoğaltırdı? Vardı başka bir kişi, İsrail tarihinde başka bir zaman var idi. Ne vakit ekmek çoğaldı değil mi? Ekmek geldi, hiç ummadığı yerden. Kim idi bu? Elbette hemen anlıyor ki, Musa'nın zamanında man ekmeğiyle bir bağlantısı var. Şimdi bakalım, bu okuduğumuz parçada durum neydi? Bu olay ne zaman oluyor? Bu olaydan hemen birkaç gün önce, Yahya mahpustaydı zaten. Herodes onu mahpusa atmıştı. Aslında istedi onu bıraksın ama orada Herodes mecbur kaldı, ona ölüm cezası versin. Evet, Yahya mahpusa atıldıktan sonra öğrencilerini ikişer ikişer olarak yolladı bütün köyleri, kasabalara, kendi krallığı hazırlasın diye. Değil mi? Mahpusa atıldı Yahya, sonra İsa kendi öğrencilerini yolluyor. Allah'ın krallığı yakındır. Şimdi bütün halkta bir beklenti vardı. Allah'ın krallığı gelecek diye. Şimdi böyle bir zaman geçti ve Yahya artık öldürülmüştü. Şimdi sanki halkın bütün umudu İsa'da kaldı. Başka bir kimse yoktu. Kim Allah'ın krallığını getirsin yeryüzüne? Ve artık o sanki onlar için son şansıydı. Allah 430 sene sustu. Malaki peygamberinden sonra hiçbir mucize olmadı. Hiçbir peygamber gelmedi. Ve şimdi Allah yeniden konuşsun, Allah yeniden umut versin, işte İsa'yı bu gözden bakardılar. Bütün herkesin gözü İsa'da. Acaba ne yapacaktı? Kendini kralını ilan edecek. Allah'ın krallığı gelecek diye haberi yolladı ya. Bütün herkes tetikte. Acaba İsa ne yapacak? Ve o yüzden şimdi bütün halk onun yanına gitti. Ama ne yaptı? Bir kral gibi mi davrandı? Matta 9:36'da yazıyor ki İsa kalabalıkları görünce onlara acıdı. Çünkü sıkıntılı ve perişandılar. Sanki çobansız bir sürü gibi. Ve şimdi İsa onlara bir çoban oluyor. Onun için bütün halk İsa Mesih'in peşinden gittiler. Okuyoruz nasıl kadınlar ve kızanlar vardır. Ya azıcık düşünürsek onlar çölde, ıssız yerde, kurak yerde. Kim karısını, kızanlarını alıyor öyle bir yere. Hani erkekler çıksın belki bir armiya gibi, bir ordu gibi anlıyoruz. Ama kadın, kızan, bütün ailece ne logika var burada? Niçin bunu yapıyorlar? Bu gösteriyor ki nasıl yeni bir halk başlatmak istiyorlar sanki. Evet, bu mucize İsa'yı ikinci bir Musa gibi gösteriyor. Nasıl Musa bir halk çıkardı Mısır'dan, İsa'yı da öyle gösteriyor. İsa bir kayıktan diyor, Celil'e görüne geçti. Halk gene İsa'yı karşılamak için çak 20 kilometre gölün etrafında yürüdü. Karı kızan 5000 erkek, bu demek 20 bin kişi aşağı yukarı minimum. 20 bin kişi oradaydı. Biz 5000 diyoruz ama aslında 20 bin kişiydiler. 20 bin kişi şimdi 20 kilometre yürüyorlar. Düşünebiliyor musun ne kadar büyük bir olay? Ve bunu yapmak için, İsa'nın yanına gitmek için zaten orada Yordan Irmağı'nı geçtiler. Yani nasıl Yeşu onları Yordan Irmağı'na yeni bir topraklara geçirdi. Aynısını yaptılar şimdi İsa'nın arkasından gitmek için. Nasıl Kızıldeniz'den Musa geçti. Şimdi aynısını onlar yapıyorlar İsa'nın arkasından gitsin diye. Musa önde, arkada İsrail halkı. Ve şimdi İsa önden gidiyor. İkinci defa İsrail halkı önderinin arkasından geliyor. Bunlar sanki yeni bir halkın başlangıcını görüyoruz. Sanki İsa burada başlıyor, kendi yeni bir halk yaratsın. Evet, Yahya zaten o amaçtan gönderildi. İsa için yeni bir halk hazırlasın. Bunu Luka 1:17'de okuyoruz. Ve onun hizmeti benziyor İsrail halkının Mısır'da 400 sene kalmasına. 400 sene İsrail Mısır'da kaldı. Bir halk hazırlandı. Musa o halkı çıkardı. Aynı biçimde şimdi Yahya bir halk hazırladı. Ve İsa onu şimdi çıkarıyor. Evet, öğrendiklerini görüyoruz. Şimdi artık halkın kurtuluş zamanı geldi. 400 sene Mısır'da beklediler ve en sonunda hazır olunca Musa'yı gönderdi Allah ve böylelikle onları çıkardı ve şimdi İsa aynısını yapıyor. Ama sonra ne oldu? Büyük bir coşku, büyük bir sevinçle Kızıldeniz'den geçtiler ama sonra sıkıntılar başlıyor değil mi? Her bir imanın hayatında da aynı. Vaftizden geçtikten sonra, sudan geçtikten sonra sıkıntılar başlıyor. Coşku çok büyük. Video çekiyoruz, ilahi el kalkıyoruz, vaftiz vaftiz. Sonra bir hafta sonra ne oluyor? Sönmek var. Aynısı İsrail halkının başına geldi. Çıkış kitabında 16:1-3'ten şöyle okuyoruz. Mısır'dan çıktıktan sonra ikinci ayın 15. günü Elim ile Sina arasındaki Sin çölüne vardılar. Ve orada problemler başlıyor. Ekmek yok. Ağlamaya başladılar. Önce susuzluk vardı. Rab onlara su verdi ama şimdi daha uzun bir problem var. Ekmek yok. Ekmekler bitti. Hayvanlar kestik, bir şey kalmadı. 2,5 ay geçti. Problemler başlıyor. Musa'ya ve Harun'a ağlaşmaya başlıyorlar. Siz bütün topluluğu açlıktan öldürmek için bizi bu çöle getirdiniz. Ne kadar nankörlük değil mi? Problem çok büyük. Evet ve görüyoruz nasıl o durumda Allah onlara man ekmeği veriyor. Gökten yağdırıyor man ekmeği. Ve 40 sene boyunca bu devam etti. Evet, amaçı görüyoruz. İsa yeni Musa gibidir. Onları yeni bir halk olarak çıkarıyor. Büyük bir şey. Artık yeni Allah halkı vardır. O sanki en birinci kilise gibi. Daha İsa ölmemişti. Ama onlar sanki en birinci kilise gibi yeni halktır. Evet, Musa gibi dedik ama aynı zamanda peygamberlerden de görüyoruz. Eski antlaşmada örnekler var. Nasıl ekmek çoğaltılmak olayları var. İki şeye bakıyoruz. İlyas ve onun öğrencisi Elişa. Birincisi İlyas'a bakıyoruz. Birinci Krallar 17. bölümde orada şöyle okuyoruz. Allah yolluyor İlyas'ı Ve diyor ki, biliyorsunuz o zaman da çok büyük bir kıtlık zamanıydı. 3,5 sene yağmur yağmamıştı. Ve ondan sonra Allah İlyas'ı yolluyor. Şimdi kalk git diyor, Sayda yakınlarındaki Sarifat kentine yerleş. Orada sana yiyecek sağlaması için dul bir kadına buyruk verdim. İlyas kadına dedi ki, korkma git yiyeceğini hazırla. Yalnız önce bana küçük bir pide yap getir, sonra oğlunla kendin için yaparsın. Rabbin İlyas aracılığıyla söylediği söz uyarınca küpten un, çömlekten yağ eksilmedi. Ne oldu? 2 senemde tam olarak bilmiyoruz ne kadar vakit kaldı ama aylarca, senelerce Rab ekmeği çoğaltırdı. Bir avuç un. Bir avuç unla ne yapabiliriz? Birkaç damla şırlağın. Onlarla ne yapabiliriz? Ve ne oldu? Rab dedi ki, söyle bu kadına, önce sana yapsın, ondan sonra kendisini. Bütün aylar boyunca bu eksilmedi. Bir ekmek şırlağın çoğaltma mucizesini görüyoruz. Ve onun öğrencisi vardı, Elişa. Ve onu okuyoruz, 2. Krallar, 4. bölüm, ayet 42'den 44'e kadar. Ona benzer bir olay oluyor. Okuyoruz. Baal Şalişa'dan bir adam geldi. Tanrı adamına o yıl ilk biçilen arpadan yapılmış 20 ekmekle taze buğday başağı getirdi. Elişa uşağına dedi, bunları halka dağıt. Uşak nasıl olur? Bu 100 kişinin önünü konur mu? Diye sordu. Yani az. Elişa halka dağıt yesinler diye karşılık verdi. Çünkü Rab diyor ki yiyecekler biraz da artacak. Bunun üzerine uşak yiyecekleri halkın önüne koydu. Rabbin sözü uyarınca halk yedi, biraz da arttı. Görüyor musunuz? Tıpatıp İsa Mesih aynısını yapıyor. Elişa'nın yaptığının aynısını yapıyor. O zaman 100 kişi yemişler, 20 tane ufacık pide olur mu ya? Kimse doyamaz. Ve işte Elişa'nın hizmetçisi diyor ki, bunlar yetmeyecek. Hayır, sen dağıt. Ve İsa Mesih aynısını diyor. Siz onlara yemek verin. Elinden verdiği ekmekleri öğrencilerin elinden çoğaltırdı onları. Görüyor musunuz? Nasıl İsa ikinci bir Elişa gibi gösteriyor. İsa ikinci Musa gibi, İsa ikinci Elişa gibi. Ama tabii ki çok çok daha büyük bir biçimde. Musa bunu yapamadı, Elişa ve İlyas bunu yapamadı. İsa onun daha büyüğünü yaptı. Ve en birinci yani alabileceğimiz ders tabii ki budur. Nasıl Allah kendi halkını besledi o zaman? İsa'nın zamanında. İsa da kendi halkını besliyor. İsa kendi halkını besliyor, bakıyor. Ve ondan çok büyük bir kuraş almalıyız. Biz gerçekten Allah halkından olduk mu? Allah'ın bir sözü var. O bizi bakacak. O bizi yalnız bırakmayacak. Biz ölmeyeceğiz açlıktan. Kesinlikle. Çünkü Rab öyle söz verdi. Ama tabii ki İsa'nın dediği gibi önce onun krallığını, onun doğruluğunu arayın. Evet, dediğimiz gibi bu mucize geri bakıyor. Eski antlaşmada yazılan şeylere. İsa ikinci Musa'dır, İsa ikinci Elişa'dır. Ama aynı zamanda bu mucize ileri bakıyor. Sadece İsa'nın önceki zamanla, İsa'nın sonraki zamanla, şimdiki zamana bakıyor. Önce bakalım mucizelerin amacı nedir? Bu olaydan sonra, ertesi gün halk yine İsa ile karşılaşıyor. Ve şöyle diyor, 6. bölümde okuyoruz, ayet 26'dan aşağı. Şöyle diyor, size doğru bir şey söyleyeyim. Siz beni aramıyorsunuz nişanlı mucizeleri gördüğünüz için. Ama ekmeklerden yiyip doyduğunuz için. İşlemeyin yok olan ekmek için. Ama işleyin sonsuz yaşama kadar kalacak olan ekmek için. O da size insan oluverecek. Baba, hani Allah ona mühür basmaktan garant ol. Ne? Sanki inanamıyoruz. İsa ne diyor? İsa kendisini takip etmek isteyenlere mağlup oluyor. Mağlup oluyor. Ne diyor? Siz beni aramıyorsunuz hani mucize gördünüz diye ama ekmek yediniz ve doydunuz. Ekmek ve balık için. Hani öyle bir laf vardı değil mi? Ekmek ve balık için. Bugüne kadar bu lafı kullanıyoruz. Bırak bu adam gerçekçi değil. O sadece ekmek ve balık için. Ama sanki inanamıyoruz. Bu da var kişiler İsa'nın peşine gitmek istiyorlar. İstiyorlar İsa'cı olsunlar. İsa diyor ki bu yeterli değil. İstemiyorum. Gelirseniz arkamdan. Yani değil mi? Öğrenci olun. Ama İsa diyor yeterli değil sadece. Onun öğrencisi olun. Ama doğru bir motivasyonla, doğru bir amaçla bunu yapalım. İsa neden onlara mana buluyor? Azıcık biraz ters. o ekmekleri yaptı. Ondan sonra insan yemesin mi? Allah bir mucize yaptı mı? Biz ondan faydalanmayacağız mı? İnsan ne istiyor seversin. Hayır diyor. Mucize her zaman yapılmayan, çok seyrek olan bir iştir. Bazı kardeşler bekliyor her an, her hafta mucize olsun. Bu saçmalık. Mucize yani definisyon olarak çok seyrek olan bir şeydir. Allah çok kısa bir an için doğanın yani prirodanın kanunlarını kaldırıyor. Mümkün olmayanı mümkün kılıyor. İsa su üstünde yürürken bu bir kanundur. Ağır bir şey suyun içinde batacak. Ama o anda Rab yani bu kanunu kaldırıyor. Kısa bir an için. Mucize dediğimiz budur. Ve insan öyle bir mucize gördü mü lazım anlasın ki Allah gerçekten vardır. O yaşıyor. Mucize görmek Allah'ın kendisiyle karşılaşmak demektir. Bizim reaksiyonumuz böyle olmalı. Ama ne oldu? Kişiler, ekmekler çok güzel. İyi, bravo. Bir şey yok yani. Yüreklerinde bir değişiklik yok. Düşünmediler. Kim bunu yapabilir? Kim bu adam bize bunu veriyor? İsa'yı düşünmediler. Ekmekleri düşündüler. Balıkları düşündüler. Evet. Mucize şahit olmak Allah'ın kendisiyle karşılaşmak demektir. Ve ondan sonra senin iki seçeneğin var. Ya Allah'ın verdiğine bakıyorsun ya da Allah'ın kendisini. Seçenek budur. Kimi arıyoruz? Bereketi mi yoksa bereketi vereni mi? Bu sebep oluyor birçok kardeşler aynı o zamandaki insanlar gibi İsa'yı anlamıyorlar. Türkiye'de yaşarken bir tercüman idim. İşim buydu, tercümanlık yapmak. Bir Kanadalı bir şef için. O zengin bir adam. Zengin bir aileden geldi. Babası, anası zengindi. Büyük bir çiftçi. O hep ağlaştırdı bana. Küçükken çok arkadaşları varmış. Ama tabii kimse onu sevdiği için arkadaşlık yapmıyor. Adam zengin diye. Herkes baktı, bekliyor yani. Yakın olduğum zaman bir şey ısmarlıyor. Yani bir faydası olması için. Herkes yaklaştı. Ahbap olsun diye. Herkes hesap yaptı. Ona yakın olsunlar para yüzünden. Ya Allah da aynı durumda. Çok kişi toplantıya geliyorlar. Dua ediyorlar. Her türlü iş yapıyorlar. Çünkü Allah çok zengindir. Ve biz o zenginliğinden faydalanmak istiyoruz. Bu amaçla geliyorlar. Mucize istiyorlar görsünler. O kişilere sormak istiyorum. Siz Allah'ı ne sandınız? O sanki yüreğinizi görmüyor mu? Sanki sizin amacınızı anlamayacak mı? Durma dakika, ver, ver diyorsunuz. Ama hiçbir zaman gel, gel demiyorsunuz. İsa Mesih diye siz beni aramadınız. Mucize gördüğünüz için. Allah'la karşılaştık diye. Ama balıklar için ve ekmekler için. Bizim aramızda 2001-2002 senelerinde çok iyi hatırlıyorum. Bizim ailede çok aşırı fazla yani kişiler kötü ruhlarla doluydu. Ve hafta aşırı bir kişi gelirdi bize. Çok büyük panika. Hadi bu kötü ruhu kovun. Bu cinleri yani yok edin. Hocalar yapamıyor. Siz yapın bari. Ve ne oldu? Gittik, dua ettik. İsa Mesih adında bütün bu kişiler hepsi İsa Mesih'in adında bu kötü ruhlardan kurtuldular. Ama sonra ne oldu? Bugün kim var bunların aramızda? Bir kişi olsun İsa'ya öğrenci olmadı. Ekmek, balık. Aynısı. Evet. İsa mucizeleri için bir söz kullanıyor. Nişan. Nişan demek bu yolda bir tabela gibi. Bize önemli bir yere giden yolu gösteriyor. Tabela budur. Bir tabela gördüğün zaman sen tabela mı tapıyorsun? Yoksa bakıyorsun, bu kasaba oradadır, yakındır. Lazım oraya gidin. Mucizeler böyledir. Kişiler tabelaya bakıyorlar ama kasabaya bakmıyorlar. Ve şimdi devam ediyoruz. Diskursa devam ediyor. İsa bu halkla konuşuyor. Ve şimdi soruyoruz. Kim daha büyük? Musa mı yoksa İsa mı? Onun üzerine ona dediler. O zaman sen nişan olarak nasıl bir mucize yapacaksın da biz onu görüp sana iman edelim. Evet, ne yapacağım? Ne? Anlayamadım. Bir gün önce mucize yapmadın mı İsa? Şimdi soruyorlar, ne mucize göstereceğim? Ne biçim laf? Dedelerimiz diyor, ıssız yerlerdeyken man ekmeğini yediler. Aynı yazıldığı gibi onlara gökten ekmek verdi yesinler. Şimdi anlıyoruz. İsa'nın bu yaptığı bu kocaman mucizeyi sanki yeteri gelmedi onlara. Yok efendim, o aşağıdan imiş. İsa sadece aşağıdan ekmekleri çoğaltırmış. Musa gene gökten ekmek indirmiş. İsa ne yaptı ya? Sadece var olan ekmeği çoğaltırdı. Musa gene ortada olmayan ekmeği indirdi. Sanki yoktan var etti. İsa sadece bir günde ekmekleri çoğaltırdı. Musa gene 40 sene boyunca man ekmeği yadırdı. İsa'nın ekmeği aşağıdandır ama Musa onlara gökten ekmek verdi diye çıkıştılar İsa'ya. İstediler yukarıdan bir mucize görsün. O zaman iman edecekler. İsa buna iki tane cevap veriyor. Nasıl onun mucizesi daha büyük Musa'nınkinden? Birincisi İsa diyor ki mucize yapan kişi daha büyüktür. Musa bakarsayız hiçbir şey yapmadı. Bütün inisiyatifi Allah'ın kendisinden geldi. O dedi ben ekmek yollayacağım. Ben ekmek indireceğim. Ama İsa başka. Sanki o mucizeyi kendi gücüyle istediği zaman yapıyor. Dedi ki siz onlara yemek verin. Ben size vereceğim. Siz onlara dağıtırın. Çok büyük bir fark var. Mucize yapan İsa daha büyüktür. Ve İsa şöyle diyor. Size çok doğru bir şey söyleyeyim. Size gökten ekmek veren Musa değildir. Ama size asıl gökten gelen ekmeği veren benim babamdır. Çünkü Allah'ın ekmeği gökten inmiş olan ve dünyaya veren kişidir. Evet. İsa bir lafça diyor ki aslında benim babam Musa'ya böyle buyurdu. Musa sadece bir hizmetçiydi. Ama o kişi benim babamdır. Ve ikinci bir şey var. Bunu okuyoruz. İsa'nın vereceği ekmek daha üstündür. Şöyle okuyoruz. 47'den aşağı. Size çok doğru bir şey söyleyeyim. Kim bana iman ederse onun sonsuz yaşamı olacak. Yaşam ekmeği benim. Sizin dedeleriniz ıssız yerlerdeyken man ekmeğini yediler ve öldüler. Gökten inen ekmek budur ki bir kişi ondan yesin ve ölmesin. Gökten inmiş olan yaşayan ekmek benim. Bir kişi bundan yedi mi sonsuza kadar yaşayacak. Benim vereceğim ekmek de kendi bedenimdir. Ben onu dünyanın yaşamı için vereceğim. Evet, büyük bir kontrast yapıyor şimdi İsa. Ne diyor? Musa'nın zamanında 40 sene süren bir mucize oldu. 40 sene ekmek yağdırdı gökten. Ama sonra o kişiler hepsi öldü. Hepsi öldü. Bir kişi bile Allah'ın istediği, vaat ettiği toprağa gelemedi. Hepsi orada öldü. O zaman bu gökten gelen ekmeğe ne faydası var? Ve buna kontrast olarak İsa diyor ki, benden bir kere yiyen bir kişi sonsuza kadar yaşayacak. İsa sadece birkaç dakika süren bir mucize yaptı. Ama İsa'nın ekmeğinden yiyen sonsuza kadar yaşayacak. Evet. Onun için İsa apaçık dedi ki, kalıcı ekmek için uğraşın. Geçici olan için uğraşmayın. Ve bu sözler hani öyle bir zaman gelecek. Nerede Allah öyle bir ekmek verecek hani sonsuza kadar insanı besliyor. İşte bu sözleri daha eski antlaşmada okuyoruz. Daha o vakit Allah dedi ki öyle zaman gelecek hani sonsuza kadar yaşayacaksınız. Yeşaya 55:1-3'e kadar okuyorum. Ey susamış olanlar sulara gelin. Parası olmayanlar gelin alın yiyin. Gelin şarabı ve sütü parasız bedelsiz alın. Paranızı neden ekmek olmayana, emeğinizi doyuramayana harcıyorsunuz. Beni iyi dinleyin ki iyi olanı yersiniz. Bolluğun tadını çıkararsanız kulak verin, bana gelin, dinleyin ki yaşayasınız. Ben de sizinle sonsuz bir antlaşma, Davut'a söz verdiğim kalıcı iyilikleri içeren bir antlaşma yapayım. Dedi ki, siz uğraşmayın geçici şeyler için. Uğraşın kalıcı şeyler için. Ve aynısını bugün kardeşlere söylemek istiyorum. Ne kadar zahmet ediyoruz, ne kadar uğraşıyoruz, ne kadar kafamızı yoruyoruz değil mi? Burada kalıcı olmayan şeyler için. Ve ne kadar az bu İsa Mesih'in vereceği ekmeğinden hani onun peşine gidiyoruz. Ne kadar az sanki o bize önemli. Sanki bu yeryüzündeki şeyler bize o kadar boğulmuşlar. Bu yeryüzündeki şeyler sanki o kadar büyük bir yük oluyorlar ki İsa Mesih'in vereceği ekmeğinden sanki bir hoşlanmıyoruz. Bir tat alamıyoruz. Bize böyle bayağı banano geliyor. İncil son kitabında aynı İsa bir başka bir söz veriyor buna benzer olarak. Ve diyor ki, kimin kulağı varsa seslesin, ruh topluluklara ne diyor? Kim yenerse ona o saklı man ekmeğinden vereceğim. Ne diyor? Saklı man ekmeğinden vereceğim. İsa diyor, ben yeniden vereceğim. bu saklı man ekmeğinden. Musa halkına apaçık bir biçimde man ekmeği verdi ama sonra o durdu, kesildi arkası ve sadece bir küp dolusu aldılar ve antlaşma sandığın içinde saklanırdı. Hepimiz biliyoruz, bir kutu yaptı, bir antlaşma sandığı. Bunun içinde üç şey var, bir küp dolu, hani bu man ekmeğinden o saklandı yüzyıllar boyunca o İsrail'in ortasındaydı. Ama bu antlaşma sandığının içindeyken kapalı bir yerde, karanlık içinde. Kimse onu göremedi. Kimsenin hakkı yoktu yani o iç bölme, en kutsal yere gitsinler. Kimsenin fırsatı yoktu. Saklı man ekmeğinden yesin. Evet. Ve İsa'dan önce bile Yahudi hocalar spekülasyon yapmaya başladılar. Ah keşke o Mesih'in günlerinde yaşarsak dediler. O geldi mi bize yeniden gökten ekmek verecek. Yeniden bizi o saklı man ekmeğinden sağlayacak. Bunu Yahudi hocalar daha yüzlerce sene önce söylediler. Ve İsa dedi ki zaman geldi. Ben o kişiyim. Ben size vereceğim. Evet. Şimdi çok güzel bir bakış gördüm. İsa Mesih diyor ki ben kendi etimi, kendi bedenimi vereceğim. Bu sizin man ekmeğinizdir. Bu sizin gökten gelen ekmeğinizdir. Ama tabii ki hani bir soru var burada. Hepsi çok güzel ama bunu nasıl yapacağız? Nasıl? İsa istiyor kanibal mı olalım? Bir insanı mı yiyelim? İnsan kanı mı içelim? Tabii ki o zamanki kişiler buna çok mana buldular. Çok ters geldi onlara. Ne ya? Bunun üzerine Yahudiler birbirlerini çekiştiler. Ayet 6-52 aşağı. Bu bize kendi bedenini nasıl verebilir ki yiyelim? Ve bugün aynı soru soruyoruz. Nasıl İsa Mesih'i yiyeceğiz? Bu nasıl mümkün olabilir? İsa onlara şöyle dedi. Sizi çok doğru bir şey söyleyeyim. Siz insan oğlunun etini yemediniz mi? Ve onun kanını içmediniz mi? Sizde yaşam olmayacak. Kim benim etimi yerse ve kanımı içerse onun sonsuz yaşamı oluyor. Ben de onu son günde diriltireceğim. Çünkü asıl yemek benim bedenimdir ve asıl içecek benim kanımdır. Kim benim etimi yerse ve kanımı içerse ben de kalıyor, ben de onda kalıyorum. Yaşayan baba beni gönderdi ve ben babadan yaşam alıyorum. Tıpkı onun gibi kim beni yerse o da benden yaşam alacak. Evet, gökten inmiş olan ekmek budur. Değil nasıl sizin dedeleriniz man ekmeğini yiyip öldüler. Hayır, kim bu ekmeği yerse sonsuza kadar yaşayacak. Ve şimdi anlıyoruz İsa bu mucizeyi niçin yaptı. Biz sadece o anda halkını beslemek için ama büyük bir ders vermek için. Evet, sonsuz yaşam ekmeği vardır. Birinci olarak sorduğumuz gerekli. Nasıl İsa'yı yiyeceğiz? Birinci olarak yemek hayatta bir kere olmuyor değil mi? Sürekli lazım yapılsın. Sürekli lazım yesin. Hani ben 5 sene önce yedim. Bu anlamsız bir şey. Bu sabah yedim lazım yesin. Yoksa öleceksin değil mi? Ve aynı biçimde İsa'yı yemek bu lazım sürekli olan bir şey olsun. Yuhanna 6:63 diyor ki yaşam veren ruhtur. Bedenin bunda faydası yok. Size söylediğim sözler onlar ruhtur. Onlar yaşamdır. Evet. Sanmayın ki bu da yani materyalı bir şey yerseniz de böyle beslenirsiniz sonsuz yaşam için. Ne diyor İsa Mesih? Benim sözlerim ruhtur. Onlar yaşamdır. Onları yemek lazım. İsa'nın sözleri bizim hayatımızda bir rol oynadı mı? Onlarla yaşadık mı? Adım başı onları yerine getirdik mi? Onları düşünüp hareketlerimizi değiştirdik mi? İşte o zaman onu yemiş oluruz. İsa Mesih'in sözleri bir yenti gibidir. Sen onu alıyorsun kendi bedenin içine. Ondan sonra bunlar gerçekleşiyor. Evet, İsa Mesih'i hani bu sözü yerine getirmek için sana da söylüyorum. Sen bunu yapıyor musun? İsa Mesih'in sözleri nasıl bir şey? Bak kişiler bunu takıyorlar. Hani suç halkaya bakıyorlar bunu seslemeye. Bak kişiler bunu filmlere göre bakıyorlar. İmanlı televizyona bakıyorlar. Vaazları sesliyor. Hepsi güzel. Ama gerçekten bu sözler bizim için yemek midir? Yemeksiz yaşamıyoruz. Ve Allah'ın sözü olmadan sen yaşayabilir misin? Kendi kendine sor. Şimdi hiç Allah'ın sözünü okumayacağım. Hiçbir kardeşten konuşmayacağım. Ne kadar zaman dayanabileceğim? Evet, bu birincisi. İsa Mesih'in bedenini nasıl yiyoruz? Onun sözlerini okumakla, onun sözlerini düşünmekle ve yaşamakla. Ama ikinci bir yol daha var. O da az önce yaptığımız gibi Rabbin sofrasında. Tabii ki bu sözler edimi yiyen, kanımı içen, tabii ki bunlar Rabbin sofrası için konuşuyor. Ve İsa Mesih zaten son gecede ne yaptı? Bu benim bedenim diyor. Alın, yiyin. O bir bağlantı yapıyor. O mucizede yaptığı gibi bu bağlantı yapıyor. Ve bu bize gösteriyor ki imanla hayat tek başına olmuyor. İmanla hayat tek başına geçmiyor. Beraberlik içinde topluluk olarak İsa'dan besleniyoruz. Birçok kardeş bunu anlamıyor. Sanıyorlar ki ben evde yiyeyim. Ben tek başına besleniyorum. Ben tek başına hani okudum mu, sesledim mi? Bu sadece birinci yol. Ama ikinci metot Rabbin sofrasıdır. Bazı kardeşler düşünürler ki hani kutsal ekmek yapalım. Bereketlenmiş ekmek ve küçük böyle çaşalardan şarap böyle bir paket olarak koyalım onu bir satış makinesine. Herkes birkaç tutunca atacak, çekecek kendine. Ve böylelikle kutsal ekmeği, kutsal şarabı paylaşmış oluyor. İşte İsa Mesih ne diyor? Hayır. Beden, materyal şeyler hiçbir fayda yok. Bunlar ruhsal şeyler. Sen Rabbin sofrasını almak için geliyorsun toplantıya. Bir kişi bunu dağıttırıyor. Ve az da olsa bir aranızda bir bağlantı var. Ve böylelikle sen İsa Mesih'in bedenini yiyorsun, paylaşıyorsun değil mi? Bu önemlidir. İsa Mesih hiçbir zaman istemedi kişiler tek başına bunu yerine getirsinler. Evet, şimdi az buçuk anladık şimdi. İsa Mesih bu mucizeyi niçin yaptı? Ne amaçtan yaptı? Şimdi son olarak bir daha bakalım üç kişiye. Bu mucizenin içinde İsa'dan başka üç kişi geçiyor. Ve sen bu mucize içinde hangi rolü oynuyorsun? Evet, bu üç kişi İsa'ya gelip bir cevap sunuyorlar. Tamam. Birinci olarak görüyoruz Filipus, İsa Mesih'in bir öğrencisi Filipus adında. Ve o bir lafça pesimisttir. Duydun, var mı duydun bu lafı ne demek pesimist? Ya. Pesimistler her şeyi karamsar düşünüyor. Yani karamsar. Her şey olumsuz. Her şey negatif. Tamam mı? Mesela Eyüp kitabında 30-26 diyor ki ama ben iyilik beklerken kötülük geldi. Işık umarken karanlık geldi. Yani bu tip insan hep öyle. Ne de yap, ne de konuş, faydalı bir şey yap, hep öyle, hep kötü düşünüyor. O İsa geliyor, görüyor kalabalığı ve diyor ki, nasıl ekmek bulacağız? Bir senelik maaş bile yetmeyecek bu kalabalığı ağacı giyesinler. Nerede kaldı doysunlar? Nereden ekmek bulacağız bunlar? Ve var bazı kişiler hep hayatını öyle geçiriyorlar. Sen de hayatını öyle mi geçirebilirsin? Hep olumsuz tarafını, neler mümkün olmadığını düşünebilirsin. Var imanlı ama hayatında hep böyle. Ona bir ruhsal bir teklif yaptın mı? Herhangi bir iş teklif ettin mi? Bu olmayacak, hayatta olmayacak. Hep öyle diyor. Bu Filipus. İkinci olarak görüyoruz Andreas, Petrus'un kardeşi. O tipik bir realisttir. Realist ne demek? Her şey olduğu gibi. Real mı görüyor? Konkret mi? Realistler hep kötü tarafını düşünmüyorlar ama bu dünyanın şartlarından başka bir şey anlamazlar. Logika. Tamam diyor, durum değil hepten fena. Var burada azıcık ekmek, azıcık balık var. Değil mi? Küçük çocuk getirdi ya. Değil mi? Azıcık ekmek var, azıcık balık var ama bunlar hayatta yetmeyecek. Bu dünyayı en çok anlayan realistlerdir. Ama fark etmiyorlar ki başka bir dünya daha var. Görünmeyen bir ruh dünyası var. Onu hesaba katmıyorlar. Realistler çok güzel hesap yapmayı öğrenmişler. Ama yeterince veriler, yeterince daniler yok sanki onlarda. Anlamıyorlar ki ruhsal dünya bu bedensel dünyadan üstündür. 1. Korintiler 3.19 şöyle diyor. Çünkü bu dünyanın bilgiliği Allah'ın önünde akılsızlıktır. Aynı yazıldığı gibi o bilgili kişileri bilgilikleri içinde yakalıyor. İşte bu ikinci tip. Sen pesimist misin? Her şey kötü mü? Her şey arabesk mi? İkinci tip misin? Realist. Bu böyle ve başka olmayacak. Yoksa üçüncü bir kişi daha var. Var da küçük bir çocuk değil mi? Ve o sanki benim en büyük kahramanım. En büyük gerai o. O geldi ve çok basit bir biçimde. Hiç düşünmeden İsa'ya kendi yemeğini veriyor. Sigur anasından almış bunu. Bu ekmekleri ve balıkları verin o küçük çocuk. O tam bir imanlı gibi davranıyor. Elinde ne varsaydı İsa'ya verdi ve gerisini düşünmedi. Düşünmedi hani olumsuz tarafı. Ay zaten olmayacak. Tabii bu Andreas logika bakarsın çok doğru. Bu ne? Hayatta olmayacak. Ama bu küçük küçük böyle yapmadı. Bu yentileri verdikten sonra artık sorumluluk o çocuğun değildi. İsa'nın olacaktı. Artık İsa'nın elinde. O ne yaparsa yapsın. Ve o harika bir kocaman bir mucize yaptı. İsa hiçbir zaman bir hiçten mucize yaratmadı. Hep bir materyayı maya gibi kullandı. Az bir şey aldı ve onu kullandı. Mesela Kana düğünde okuduğumuz gibi suyu kullandı şarap yapmak için. İsteseydi sadece bir laftan lap diye şarap meydana çıkabilirdi. Ama hayır, önce suyu kullandı. Bir kere de Petrus'u yolladı. Bir balığın ağzından para çıkarsın. Niçin? Başka metot yok muydu? Ödemek için. İsa burada bir fokusnik değil yani. Bir illüzyonist gibi değil. Ama insanların imanını bir materyal gibi, sanki atom tuğlaları gibi kullanmak istiyor. Önce bir materyal yazın ve bu materyalden büyük mucize yaratıyor. Gerçek iman ne pesimisttir ne de realisttir. Ama umut ettiğin şeylere güvenmektir, görmediğin şeylerden emin olmaktır. Gerçek iman budur. İman kör değildir. Bir realist gibi gerçekleri görüyor. Ama gördükten sonra Allah'ın sözünü daha kuvvetli sayıyor. Ben görüyorum olumsuz şeyleri. Ben anlıyorum yani mümkün olmayan şeyleri. Ama diyorum ben bu küçük kızan gibi her şeyi Allah'a bıraktım mı? O yapacak. O daha üstündür. İbraniler 11 ayet 11'de şöyle okuyoruz. İmanla Sara da kuvvet aldı. Yani İbrahim'in karısı Sara. Kuvvet aldı, kızan doğursun. Aslında onun doğurma seneleri çoktan bitmişti. Ama sözü veren Allah'ı sadıkan sayıp gene de doğurdu. Sara kör değildi, kendi bedenini fark etti, bilirdi, realist idi. Ama imanla gebe kaldı. Romalılar 4:19'da İbrahim için konuşuyor. İbrahim imanda hiç zayıflamadı. 100 yaşındayken ölmüş gibi olan kendi bedenine baktı. Sara'nın ölmüş olan ana rahmine baktı ve gene de imansızlık yapıp Allah'ın sözünden şüphelenmedi. İman budur. Bu üçüncü kızan gibi olmalıyız. İsa'ya bıraktık mı? Onun elindedir ve o mucize yapacak. Evet, işte bu ufak çocuk bize iman konusunda büyük bir ders verdi. Sen hiç imanla herhangi bir hareket yaptın mı? Soruyorum sana, gerçekten. Bir toplantıya gelmek değil, ilahi söylemek, dua etmek. Ama sen kendi hayatında gerçekten imanla herhangi bir hareket yaptın mı? Yani insanca mümkün olmayan bir şey denedin mi Rab için? Ben konuşmuyorum toplantıya gitmek hakkında ama gerçekten Rab için bir iman hareketi yaptın mı? Belki okumayı yazmayı bilmiyorsun. O zaman hiç kendi kendine mi? Ben oturup Rab'in yardımıyla onu öğreneceğim dedin mi? Ama insanca yok tabii biliyoruz. Ama bu kızdan gibi. Yap onu. Ya da diyelim İngilizce öğrenmek, İngilizce öğrenmek. Ya da bir çalgı öğrenmek. Ya da bir köye gidip orada Rabbin sözünü yaymak. Sen diyorsun ama ben bunu yapayım olamaz. Ama bu küçük kızdan bize iman temasında çok büyük bir ders verdi. Ve biz bugün İsa Mesih'in bu 4. nişanlı mucizesinden bunu anıyoruz. Rab sizinle olsun.